Ayrım 32.
490. Zarara uğrayanın kusuru. Zararın zarara uğrayanın tutumundan doğması, başka bir deyişle kusurlu olması durumunda ya yönetimin sorumluluğu tamamen ortadan kalkar ya da duruma göre yönetim kısmen sorumlu olur. Bu durum hem kusura dayanan sorumluluk hem de kusursuz sorumluluk için geçerlidir. Eğer zarar görenin tutum ve davranışı zararla yönetim arasındaki ilişkiyi kesecek nitelikte ise, başka bir deyişle eğer zarar zarar görenin tutum ve davranışından doğmuşsa yönetim sorumluluktan kurtulur. Zarar görenin tutum ve davranışı, zarar doğurucu tutum ve davranışlardan birisi ise bu gibi durumlarda yönetimin sorumluluğu azalır. Bu azalma zarar görenin kusurunun ağırlığı ile orantılıdır. Eğer kusursuz sorumluluk söz konusuysa mahkeme zarar görenin kusurunu, tazminat tutarını saptarken dikkate alır. Zarar görenin kusurunun zarar üzerindeki etkisinin saptanmasında bilirkişiden yararlanılabilir. Bu değerlendirmede yargıcın takdir yetkisinin rolü büyüktür. 491. Üçüncü kişinin kusuru. Yönetimin zarar verici davranışına üçüncü kişilerin katılmaları, ilki olarak yönetimin sorumluluğunu etkiler. Bu durumu hem kusura dayanan sorumluluk açısından hem de kusursuz sorumluluk açısından ele almak gerekir. Kusura dayanan sorumlulukta üçüncü kişinin kusuru ya yönetimin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırır ya da kusuru ölçüsünde azaltır. Kusurun varsayıldığı durumlarda da durum aynıdır. Kusursuz sorumlulukta durum tamamen farklıdır. Üçüncü kişinin işe karışmış olması yönetimi sorumluluktan kurtarmaz ya da yönetimin sorumluluğunu azaltmaz. Yalnız şu kadarını belirtelim ki yönetim tazminata mahkum edildikten sonra kusuru ölçüsünde üçüncü kişiye rücu etme olanağına sahiptir. 8. Devletin Sorumluluğu ve Avrupa Konseyi 492. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1984 yılında aldığı bir tavsiye kararıyla devletin sorumluluğu konusunda bazı ilkeler saptamıştır. Dipnot Recommendation No. 84-15. İlkelerin uygulama alanı bakımından devlet kavramı geniş anlamda kullanılmıştır. Bu kavram genel yönetim, yerinden yönetim kuruluşlarını içerdiği gibi kamusal yetkiler tanınmış olan özel kişileri de kapsamaktadır. Önerilen ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Kamu kuruluşlarının makul olarak kendilerinden beklenildiği gibi davranmamalarından doğan zararlar karşılanmalıdır. Hukuka aykırı davranışlarda kusurlu davranış sayılmalıdır. B. Kamu kuruluşlarının kusurlu davranışı bulunmadığı durumlarda zararın belli kişiler üzerinde bırakılmasının açıkça hakkaniyete aykırı sayıldığı hallerde de zarar karşılanmalıdır. Bunun için işlemin kamu yararına yapılmış olması, kişilerin bundan zarar görmesi, zarar doğurucu tutumun olağan dışı nitelik taşıması gerekir. Bu ilkenin uygulanması belli işlem kesimlerine özgü tutulabilir. C. Kendi kusuruyla veya yasal önlemlere başvurmaması sonucu mağdur zararın artmasına yol açmışsa, zararın ödenmesi istemi tümüyle reddedilebilir veya zarar miktarında indirim yapılabilir. Mağdurun sorumlu olduğu kişinin zararın artmasına yol açması halinde de aynı kural uygulanır. D. Kamu otoritesine karşı dava açılabilmesi, önce kamu görevlisine karşı dava açılmış olması koşuluna bağlanmamalıdır. E. Davadan önce öngörülen başvuru yolları dava açma hakkını engeller nitelikte olmamalıdır. F. Kusura dayalı sorumlulukta iç hukuka göre belirlenecek kural ve yöntemlere göre zarar tam olarak ödenmelidir. Kusursuz sorumlulukta giderim hakkaniyet ölçülerine göre kısmi de olabilir. G. Giderime ilişkin kararların uygulaması en kısa süre içinde yapılmış olmalıdır. Bu sonucun elde edilmesi için gerekli bütçe önlemleri ve öteki uygun önlemler de alınmış olmalıdır. H. İç hukuk sisteminde kararın yerine getirilmesi için özel yöntem öngörülmüşse bu kolaylıkla ve ivedi biçimde uygulanmalıdır. İ. Tazminat davası açılması için öngörülen yollar ve süreler dava hakkının gerçekleştirilmesini engeller nitelikte olmamalıdır. J. Zararı uğrayanın uyrukluğu, uygulanacak sorumluluk rejimi bakımından herhangi bir ayrım yapılmasına neden olmamalıdır. 6. Bölüm Yönetimin Denetlenmesi 1. Alt Bölüm Denetim Türleri 493. Kavram Yönetimin durumunu değerlendirmek, aksayan yönlerini saptamak için çeşitli denetim yollarına başvurulur. Kamu yönetimi üzerindeki denetim yönetsel kuruluşlar tarafından yapıldığı gibi, yönetimin dışında yer alan kuruluşlar tarafından da yapılabilir. Yönetsel kuruluşlar tarafından yapılan denetime, yönetsel denetim yasama organınca yapılana siyasal denetim, yargı yerlerince yapılana yargı denetimi, kamuoyunu oluşturanlar tarafından yapılana da kamuoyu denetimi denir. Yönetim üzerinde iki tür denetim yapılır. Bunlardan biri hukuka uygunluk, diğeri yerindelik denetimidir. Kural olarak yargı yerleri hukuka uygunluk denetimi, diğerleri hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi yaparlar. Yönetimin davranışlarının yalnız hukuka uygun olması yetmez. Bunların yerinde olması başka bir deyişle, kamu hizmetlerinin iyi bir biçimde, kamuya yararlı ve verimli olarak yürütülmesi de gerekir. Yönetim üzerindeki denetim yalnız ulusal düzeyde olmaz. Uluslararası denetim de söz konusu olabilir. İnsan hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesi durumunda uluslararası denetim mekanizmasını harekete geçirme, bireyi devlet kuruluşlarına karşı koruma olanağı da vardır. Burada özellikle iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin oluşturduğu koruma mekanizmasına da kısaca değinilecektir. 1. Yönetsel denetim 494. Yönetsel denetim çeşitli biçimlerde yürütülür. Bir kamu kuruluşu kendi kendini denetleyebileceği gibi başka bir kamu kuruluşu tarafından da denetlenebilir. Kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine iç denetim, başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine de dış denetim denir. İç denetimin en belirgin örneği hiyerarşi denetimi, dış denetiminki ise vesayet denetimidir. Merkezden yönetim ya da yetki merkezciliği ilkesi hiyerarşik denetimi, yerinden yönetim ilkesi de vesayet denetimini zorunlu kılmıştır. Yönetsel denetimi yönetim kendiliğinden yapabileceği gibi ilgililerin başka bir deyişle yönetilenlerin isteği üzerine de yapabilir. Dış denetimin bir başka türü de devletin özel denetim kuruluşlarınca yürütülen denetimdir. Devletin özel denetim kuruluşları arasında örneğin Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu yer alır. Bunlara Devlet Denetleme Kurulu da eklenebilir. 495. Hiyerarşik denetim. Bir kamu kuruluşu içinde yer alan kamu görevlileri arasında bir kademeleşme, başka bir deyişle ast-üst ilişkisi bir sıra düzen vardır. Bir kuruluşta kamu görevlilerinin ast ve üst biçiminde örgütlenmesine hiyerarşi denilmektedir. Her kamu tüzel kişisi hiyerarşi yönünden bir bütündür. Bir kuruluşta üstün ast üzerindeki denetimine hiyerarşik denetim denir. Genel olarak üstün ast üzerindeki denetimi için yasal bir dayanağa gerek yoktur. Üstün astlarını denetlemesi üstün yönetme görevi içindedir. Bir kamu kuruluşu içinde üstün hangi makam olduğu kuruluş statüsünde belirtilmiştir. Gerçi Başbakanlık Teşkilatı hakkında kanunun 4. maddesinde Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatı'nın en üst amiridir kuralı yer almışsa da, bakanlıkların en üst amiri bakanlardır. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiri değildir. Başbakan, klasik parlamenter sistemde olduğu gibi eşitler arasında birinci olmaktan çıkmıştır. 1982 Anayasası'nın getirdiği düzenlemeye göre her bakan başbakana karşı sorumludur. Anayasa Başbakanı, bakanların görevlerini anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici önlemler almakla yükümlü tutmuştur. Anayasa bununla da yetinmeyerek, başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca bakanların görevden alınması yolunu da getirmiştir. Bu düzenlemeyi, başbakanla bakanlar arasındaki ilişkiyi yönetsel ast-üst ilişkisi durumuna getiren bir düzenleme olarak görmemek gerekir. Bu daha çok bakanlar kurulunca saptanmış olan politikanın uyum içinde yürütülmesine yönelik bir düzenlemedir. Dipnot, A.Ş. Gözübüyük, Anayasa Hukuku 1997 sayfa 221. Hiyerarşi ilişkisi, üstün asta emir vermesi, astı yönlendirmesi yetkisini içerir. Ast görevini yerine getirirken, başka bir deyişle işlem ve eylemlerde bulunurken, yalnız yasaları kendi anlayışına göre uygulamaz. Üstün anlayışı ve yönlendirmesi doğrultusunda uygular. Üstün anlayışı ast için bağlayıcı niteliktedir. Üstün astları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi iki kümede toplanabilir. Bunlardan bir kümeyi üstlerin emirleri altında çalışanlar üzerinde, ikinci kümeyi ise üstlerin astların yaptıkları işlemler üzerinde sahip oldukları yetkiler oluşturur. 496. Kamu görevlileri üzerindeki hiyerarşik yetkiler. Üstün astın kişisel durumu ile ilgili hiyerarşik yetkileri esas itibariyle memur hukukunu ilgilendirir. Burada bu yetkileri sıralamakla yetinilecektir. Bunlar atama, sicil verme, yükseltme, disiplin cezası uygulama, hizmet yerini değiştirme gibi yetkilerdir. 497. İşlemler üzerindeki hiyerarşik yetkiler. Hiyerarşik denetim yönünden önemli olan üstün astların işlemleri üzerinde sahip olduğu yetkilerdir. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir. A. Üst emri altında bulunan kimselerin işlemlerini her zaman denetlemek veya denetletmek yetkisine sahiptir. B. Üst asta emir ve yön verebilir. Üst asların birlikte ve uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlamak için yönetmelik, genelge, emir gibi bazı yollarla işlem yapılmadan önce denetimde bulunmak olanağına sahiptir. Üst bazı durumlarda önceden onay alma yolunun uygulanmasını isteyebilir. C. Üst işlem yapıldıktan sonra da denetimde bulunabilir. Bu denetim ya kendiliğinden veya ilgilinin başvurması üzerine olur. D. Üst astın işlemlerini hem hukuka uygunluk hem de yerindelik yönünden denetleyebilir. E. Hiyerarşik denetim sonunda üst, astın işlemlerini ya uygun bulur veya uygulanmasını geciktirebilir ya da iptal edebilir. Astın görevine giren konularda üst ast yerine herhangi bir işlemde bulunamaz. Başka bir deyişle, üst astın yerine geçerek kendisi karar alamaz. Bununla birlikte üst asta emir vererek ne yönde karar alması gerektiğini bildirebilir. Ast da üstün emri doğrultusunda karar alır. Üstün verdiği emrin de hukuka uygun olması, suç teşkil etmemesi gerekir. Dipnot, bakınız sıra No. 271. 498. Vesayet denetimi. Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerinin dışındaki başka bir yönetsel kuruluş tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içinde denetlenmesine vesayet denetimi denir. Yerinden yönetim kuruluşlarının görevlerini gereği gibi yapmalarını ve yönetimin bir bütün olarak uyumlu çalışmasını sağlama yönünden bu tür denetime gerek görülmektedir. 1982 Anayasasında da yer alan vesayet denetimi deyimi iyi seçilmiş bir deyim değildir. Günümüzde özel hukuktaki vesayete bir ilişkisi yoktur. Bu tür denetim yerinden yönetim kuruluşlarının yeteneksizliklerinden dolayı konmuş değildir. Bu denetim daha çok devlet dışındaki kamu tüzel kişilerinin devlet tüzel kişiliğiyle ilişkisini ve yönetiminin bir bütün olarak uyumlu, yasalara uygun bir biçimde çalışmasını sağlama amacına yöneliktir. Vesayet denetimi çeşitli biçimlerde kendini göstermektedir. Bunlardan bir kümeyi yerinden yönetim kuruluşlarının organları ya da görevlileri üzerinde yapılanlar, ikinci kümeyi ise yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri üzerinde yapılanlar oluşturur. 499. Vesayet makamları. Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet denetimini uygulayacak olan yönetsel vesayet makamları çeşitlidir. Yönetsel vesayet makamlarının ve bu makamların yetkilerinin yasa koyucu tarafından açıkça belirtilmesi gerekir. Zira yönetsel vesayet bir kuruluşa yasayla tanınan özerkliğin ayrık bir durumudur. Kısaca vesayet denetimi yasaya dayanan ve yasayla belirlenen bir yetkidir. Bu yönüyle hiyerarşi yetkisinden ayrılır. Bilindiği gibi hiyerarşi yetkisinin kullanılabilmesi için yasal bir dayanağa gerek yoktur. Genel olarak yönetsel vesayet denetimi, genel yönetim ya da genel yönetim içinde yer alan kuruluşlarca yapılır. Yerel nitelikleri kamu kurumları üzerinde vesayet denetimi ise çoğu kez kendilerini kuran kamu kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Yasalarda vesayet makamı olarak bazen İçişleri Bakanlığı gibi bir kuruluş ya da İçişleri Bakanı gibi belli bir kamu görevlisi gösterilmektedir. Bu son durumda vesayet yetkisinin bakan tarafından kullanılması gerekir. Bakan kendi yerine vesayet yetkisini kullanmak üzere bir başkasını görevlendiremez. Kısaca belirtmek gerekirse, vesayet yetkisinin kullanılmasında yetki devri söz konusu olamaz. 500. Organlar ve görevliler üzerindeki vesayet denetimi. Yerinden yönetim kuruluşlarının organları ya da görevlileri üzerindeki vesayet denetimi, çoğu kez organların ya da görevlilerin seçimleri, atanmaları ya da seçimlerinin onaylanması, görevlerine son verilmesi gibi çeşitli biçimlerde olmaktadır. Örneğin kamu iktisadi teşebbüslerinin genel müdürü veya yönetim kurulu üyeleri ortak kararname ile il özel yönetiminin yürütme organı görevini yerine getiren vali ise bakanlar kurulu kararıyla atanmaktadır. Anayasa, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yoluyla olur kuralını koymuştur. Madde 127. Bu kural gereği, genel yönetimin yerel yönetimin organları üzerindeki vesayet denetimi yargı kuruluşlarına geçmiştir. Belediye ve il genel meclislerinin fesi yetkisi hükümetten alınarak Danıştay'a verilmiştir. Danıştay Kanunu Madde 24 Taksim 2. 501. İşlemler üzerindeki vesayet denetimi. Yönetsel vesayetin önemli bir bölümü yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri üzerinde yapılır. İşlemler üzerinde yapılan denetim genellikle hukuka uygunluk, kimi kez de yerindelik açısından olur. İşlemler üzerindeki denetim, genellikle işlem yapıldıktan sonra kimi kez de işlem yapılmadan önce yapılır. İşlemler üzerindeki denetim çoğu kez ya işlemleri onaylama, işlemleri bozma ya da uygulanmasını geciktirme gibi yollarla olmaktadır. Kural olarak vesayet yerleri yerinden yönetim kuruluşlarının yerine geçerek onlar adına karar alamazlar. Örneğin köy kanununa göre köy muhtarının köylü yararına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat onun yerine kendisi karar alamaz. Karar yine muhtar tarafından verilir. 502. Özel denetim. Dış denetimin bir başka biçimi de Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu gibi özel denetim kurumlarınca yapılan yönetsel denetimdir. Özel denetim, hiyerarşik denetimden ve vesayet denetiminden ayrıdır. Özellikle kamu yönetiminin mali yönden denetimi Sayıştay, kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi de Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Her iki denetim kurumu da verimlilik denetimine de yönelme eğilimi göstermektedir. Her iki denetim kurumunun yönetim üzerindeki denetimi özel kural ve yöntemlere bağlanmıştır. 2. Siyasal denetim 503 Meclis denetimi dipnot AŞ gözü büyük Anayasa Hukuku 1997 sayfa 200. Siyasal denetim yasama organı tarafından yapılmaktadır. Bunun yolu ve yöntemi anayasayla ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Hükümet ve bakanlar yasama organına karşı sorumludurlar. Yasama organı yönetimi dolaylı olarak hükümet veya bakan aracılığıyla denetler. Yönetimin başı olan bakanlar kendi yetkileri içindeki işlerden ve emirleri altındakilerin işlem ve eylemlerinden dolayı meclise karşı sorumludurlar. Bu sorumluluk siyasal sorumluluktur. Bakanların ceza sorumluluğu da vardır. Bakanları ceza sorumluluğundan dolayı meclis yüce divana gönderebilir. Meclisin uyguladığı denetim yollarına kısaca aşağıda değinilmiştir. A. Soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri belli konularda bilgi edinmek için başbakan ya da bakanlardan sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru konusunda mecliste genel görüşme yapılmaz. B. Genel görüşme. Genel görüşme ile belli bir konuda mecliste görüşme yapılır. Görüşmeyi isteyenlerin dışındaki üyeler de görüşmeye katılırlar. Genel görüşmede yalnız tartışmayla yetinilir. Herhangi bir karar alınmaz. Madde 98 Taksim 4 C. Meclis araştırması Dipnot AŞ gözü büyük Anayasa Hukuku 1997 sayfa 200 Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan bir araştırmadır. Meclis kurduğu komisyonlar eliyle araştırmalar yapar. Araştırma komisyonunun hazırladığı rapor genel kurulda görüşülür ve tartışılır. D. Meclis soruşturması Meclis soruşturması ile görevde bulunan veya görevden ayrılmış olan başbakan ya da bakanların ceza sorumluluğunu saptamak için Yüce Divan'a gönderme olanağı sağlanır. Başbakan veya bakanlar hakkında meclis üye tam sayısının en az 10'da birinin vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde soruşturma 15 kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon raporu mecliste görüşülür ve gerekli görüldüğünde ilgilinin Yüce Divan'a gönderilmesine karar verilir. Yüce Divan'a gönderme kararı üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Madde 100. E. Gen soru. Gen soru Bakanlar Kurulu'nun ya da bir bakanın düşürülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan genel bir görüşmedir. Gen soru siyasal sorumluluğa yol açar. Gen soru bir siyasal parti grubu adına ya da en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir. Gen soru önergesinin verilişi, gündeme alınması, görüşülmesi, güvensizlik önergesinin oylanması ayrıntılı bir biçimde anayasaca düzenlenmiştir. Gen soruyla bakanlar kurulunun ya da bir bakanın düşürülebilmesi ancak meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Madde 99. 504. Büyük Millet Meclisi'ne başvurma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi sadece milletvekillerinin isteği üzerine soru gen soru gibi yollarla olmamaktadır. Bunun yanında yönetilenlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçeyle başvurmaları durumunda yönetim denetlenmektedir. Bilindiği gibi vatandaşların Büyük Millet Meclisi'ne başvurma hakkı anayasanın 74. maddesinde öngörülen dilekçe hakkının bir parçasıdır. Bu hakkın yalnız vatandaşlara tanınması hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz. Yabancıların da bu haktan yararlanmaları gerekir. Dilekçe üzerine meclisçe verilen kararlar hükümeti ve yönetimi hukuken bağlamaz. Bunlar yargı kararı gibi bağlayıcı niteliği olan kararlardan değildir. Dipnot: Danıştay DDG Kurulu'nun 27.6.1966 gün ve E66 Taksim 191, K66 Taksim 203 sayılı kararı. Danıştay Kararlar Dergisi sayı 103-106 sayfa 44. Danıştay 10. Dairenin 9-11-1967 gün ve E65 Taksim 3257, K67 Taksim 2355 sayılı kararı. Danıştay Kararlar Dergisi sayı 119-122 sayfa 326. Eğer yönetim meclise verilen kararın hukuka uygun olduğu kanısında değilse uygulamayabilir. Fakat uygulamada genellikle yönetim dilekçe komisyonunun kararlarını yerine getirmektedir. Aksi halde meclis hükümete karşı sahip olduğu denetim yollarını harekete geçirebilir. 504 Taksim A İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 5-12-1990 gün ve 3686 sayılı yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun amacı dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemektir. Komisyon, insan haklarının ihlale uğradığına ilişkin başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü takdirde ilgili mercilere durumu iletmek, her yıl yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları gösteren bir rapor hazırlamakla da görevlidir. Bu komisyonun etkili bir komisyon olduğu söylenemez. 3. Kamuoyu denetimi. 505. Yönetim üzerindeki denetim yollarından biri de kamuoyu denetimidir. Kamuoyunun denetimi üzerinde etkili olabilmesi, kamuoyunu oluşturan kitle haberleşme araçlarının gelişmiş olmasına bağlıdır. Yönetsel kuruluşlar, kamuoyunun eğilimlerini dikkate almak, yaptıkları işleri kamuoyuna duyurmak ve açıklamak zorunluluğunu duyarlar. Özellikle basın bu yönden yönetim üzerinde etkili bir denetim aracı olmaktadır. Çeşitli meslek kuruluşları ve derneklerin baskı kümesi olarak kamu yönetiminin işleyişini etkileme olanakları da vardır. 4. Ombudsman, dipnot, Y6, vatandaşı idarenin yetki tecavüzlerine karşı koruyan ombudsman müessesesi. Yargıtay 100. Yıl Dönümü Armağanı, Yargıtay Yayını 1968, sayfa 159. M. Oytan, ombudsman eliyle idarenin denetimi konusunda kıyaslamalı bir inceleme, Danıştay Dergisi 5 sayı 18-19, sayfa 195-1977, H. Eroğlu, İdare Hukuku, 1978, sayfa 361, A. Ş. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 1991, sayfa 15. 506. Genellikle yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerde, yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamada diğer denetim yollarının yanında, ombudsman denilen, dilimize kamu denetçisi olarak çevrilebilen bir kuruma da yer verilmektedir. İskandinav ülkelerinde doğan ve Anglo-Sakson ülkelerinde kullanılmaya başlayan bu kurumla, yönetimin eylem ve işlemleri denetlemektedir. Ombudsman, yönetsel yargının beşiği olan Fransa'da da arabulucu adı altında kullanılmaya başlamıştır. Genel olarak yasama organı tarafından görevlendirilen ve bağımsız olarak hareket eden kamu denetçisi, yöneticiler tarafından yönetsel eylem ve işlemlere karşı yapılan yakınmaları kabul eder ve yönetimin hukuka uygun hareket etmesini, siyasal denetimi ve kamuoyunu harekete getirerek sağlar. Kamu denetçisi her yıl yasama organına sunduğu raporunda ne gibi şikayetlerin kendisine geldiğini, yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin neler olduğunu bildirir. Böylece bakanla yasama organı karşı karşıya getirilir. Kamu denetçisinin yetki alanı ülkeden ülkeye değişmektedir. İsveç ve Finlandiya'da da kamu denetçisi yönetimden başka mahkemeleri de denetleme yetkisine sahiptir. Norveç ve Danimarka'da kamu denetçisine mahkemeleri denetleme yetkisi tanınmamıştır. İngiltere'de ise kamu denetçisi yalnız genel yönetimin denetimini yapar. Yerel yönetimin denetimi yetkisi dışında kalır. Kamu denetçisi bazı ülkelerde, İsveç'te olduğu gibi kendiliğinden ya da şikayet üzerine, bazı ülkelerde de İngiltere'de olduğu gibi yalnız parlamento üyelerinin isteği üzerine harekete geçer, İngiltere'deki kamu denetçisi yapılan şikayeti haklı bulursa yönetimi uyarır ve durumu ayrıca milletvekillerine bildirir.